Ayrım 43.
Kadro, disiplinli gençlik örgütlenmesi üzerinde ısrarla dururken şu örneği verdi. Geçen Razgrad olaylarında bir tünelin iki ayrı ucundan girip aradıklarını kaçıran ve birbiriyle çarpışan iki insan gibi Türk gençliği ile Türk güvenlik kuvvetleri karşı karşıya kalıvermişlerdir. Gençliğin bütün bu davranışları görev ve rol almak için çırpındığını gösterir. Onu örgütleyerek istediğini vermekte gecikmeyelim. Birlikçiler bu öneriye karşı çıkarak şu sert yanıtı verdiler. Biz yolumuzu karanlık bir tünele saptırmadık. Güneşin altında apaçık gözlerle yürüdük. Bizi anlamıyorsunuz, anlayamayacaksınız. Örgüt diyorsunuz, yani bu kadro mu? Eğer böyleyse ilk ve son defa hayır diyoruz. Hayat çemberlenemez, siz bunu neden istiyorsunuz? Asıl siz bu sizi içine sıkıştıran ve gerçeklerden ayıran kadroya kızın. Bu tartışmada kadronun sonunu hazırlayan nedenlerden biri oldu. O dönemde tek partinin ve onun uzantısı olan iktidarın izni olmadan hiçbir hareket yapılamaz, hiçbir düşünce açıklanamazdı. Gençlik hareketini de böyle yorumlamamız gerekir. Nitekim 1940'lı yıllarda da gençliğin böylesine güdümlü hareketlerine rastladık. Örneğin Tan ve Ankara'daki üniversite olayı. B. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Cumhuriyet, kadınların medeni ve siyasi hakları açısından Batı'yı da aşan kararlar alabilmiştir. Demokrasi açısından bu kararlar olumludur. Ne var ki siyasi hakların verilmesine karşın istenen katılım kanallarını açacak örgütlenme, başta olmak üzere özgürlükler sağlanmamıştır. Daha 1930 belediye seçimlerinde kadınlara kısmi bir siyasi hak tanınmıştı. Sabiha Zekeriya Sertel Hanım, belediye meclisine aday oldu. Parti tarafından aday olarak atanmadığı için kazanamadı. Fakat bu bağımsız ilk aday olma niteliğini kaybettirmedi. Aralık 1934'te Başbakan İsmet İnönü soyadı yasası aynı yılın Haziran ayında çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaparak şunları söyledi. Yüce saylavlar, öz dil akımının sözcükleridir bunlar. Kadınların saylav çekmek ve saylav seçilmek hakkına sahip olmaları için yüce katınıza teklif sunuyoruz. Türk kadınının hakkı olduğu yerden ayrılıp bir süs gibi memleket işine karışmaz bir varlık olarak bir köşeye konması Türk geleneği değildir. Türk geleneğinin ve anlayışının karşıtı olan bir usuldür ki Türk ülkelerinde yerleşmesi yüzyıllardan beri geçirmekte olduğumuz felaketlerin başlıcalarından ve temellerinden biridir. Alkışlar ve okey. Bu da öz dilde onay sözcüğü, sesleri. Devrimciler, yüce kurulunuz bunu yurdun ve ulusun çıkarı ve iyiliği adına anlayışlarımızın yeni bir belgesi olarak gösterip övünebiliriz. Türk devrimi denilince bunun kadının kurtuluş devrimi olduğu beraber söylenecektir. Gelecek Büyük Millet Meclisi'nde kadın saylavlarla beraber çalışmak, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan beri bu memlekete getirdiği verimliliğin daha da genişlemesini, daha verimli olmasını sağlayacaktır. Türk kadını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memleketin mukadderatı hakkında söz söylemek, kanunların ve alınan tedbirlerin aile ve yurt için pratik ve yararlı olması hakkında değerli düşüncelerini millete karşı anlatmak fırsatını haklı olarak bulacaktır. Sürekli alkışlar ve okay sesleri. İnönü'den sonra söz alan Konya Saylavı Refik Koraltan, Manisa Saylavı Refik Şevket İnce ve diğerleri önergenin lehinde konuştular. Sonunda anayasanın 10 ve 11. maddeleri değiştirilerek 22 yaşını bitiren erkeklerle birlikte kadınların da mebus seçmek ve 30 yaşını bitiren erkekler gibi kadınların da mebus seçilmek hakkını tanıyan 5-12-1934 gün ve 2599 sayılı yasa kabul edildi. Bu arada seçim yasasında değişiklikler yapıldı ve seçimlerin yenilenmesine karar verildi. 8 Şubat 1935'te yapılan seçimlerde ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bu milletvekilleri şunlardı. Mebrure Gönenç Afyon, 1900 İstanbul doğumlu, Amerikan Koleji mezunu. Satı Çırpan, Ankara, 1890 doğumlu, Kazanköy muhtarı. Türkan Başbu, Antalya, 1900 doğumlu, İstanbul Üniversitesi felsefe mezunu. Sabiha Gökçül, Balıkesir, Bergama doğumlu, öğretmen. Şekibe İnsel, Bursa, 1886, İstanbul doğumlu, orta tahsilli. Hatice Özgener, Çankırı, 1865, Selanik doğumlu, özel tahsilli. Huriye Öniz, Diyarbakır, 1887 İstanbul doğumlu, pedagoji öğrenimi yapmış. Nakiye Elgün, Erzurum, 1882 İstanbul doğumlu, öğretmen. Fakiye Öymen, İstanbul, 1900 İşkodra doğumlu, lise müdürü. Benal Nevzat Arıman, İzmir, 1903 İzmir doğumlu, Sorbon mezunu. Mihri Pektaş, Malatya, 1895 Bursa doğumlu, Amerikan Kız Koleji mezunu. Melihe Ulaş, Samsun, 1901 Sinop doğumlu, edebiyat öğretmeni. Esma Nayman, Seyhan, 1899 İstanbul doğumlu, lise mezunu. Sabiha Gürkey, Sivas, 1888 İstanbul doğumlu, matematikçi. Seniha Hızal, Trabzon, 1897 Adapazarı doğumlu, fen fakültesi mezunu. 1938'e ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne kadar demokratikleşmeyi doğrudan ilgilendirmeyen diğer olayların önde gelenlerini şöyle sıralayabiliriz. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi 1932, Balkan Paktı'nın oluşturulması 1934, lakap, nişan, madalya ve özel kılıkların kaldırılması 1934, ulusal bayram ve tatil günlerinin yasayla belirlenmesi 1935, soyadı kanununun çıkarılması 1934, Monroe-Boğazlar Anlaşması'nın imzalanması 1936, Hatay'ın bağımsızlığı 1937. 5. Tunceli Yasası ve Dersim Ayaklanması. Şeyh Said Ayaklanması'nın bastırılmasından sonra Doğu ve Güneydoğu yöresinde çete savaşları diye niteleyebileceğimiz hareketler devam etti. Bunun üzerine Kürtlerin yaşadığı bölgeleri kapsayan bir genel müfettişlik oluşturuldu ve başına İbrahim Talih Öngören getirildi. Bu arada Kürtlere yönelik baskı da sürmekteydi. Sonuçta Lübnan'ın Bihamdan kasabasında Türkiye, Irak ve Suriye'deki aşiret reislerini ya da temsilcilerinin de katıldığı bağımsızlık Oksyun Kongresi toplandı. 1928'de Türkiye'de bir genel af ilan olundu. Oksyun örgütü aşiretleri bu affa uymamaları doğrultusunda yoğun bir propaganda başlattı. Amaç silahlı aşiretlerin silahlarını bırakmamasıydı. Nitekim bu sırada Nasturi ayaklanması sırasında Irak'a kaçmış olan İhsan Nuri Bey gizlice yurda girerek Ağrı'da bir isyanı başlatan Celali aşiretinin yanına gitmiştir. Nuri Bey bölgedeki aşiretleri silahlı bir kalkışmaya yönelik örgütlemiş ve Ağrı adlı bir de gazete çıkarmıştır. Oksyun bölgedeki çeteleri Ağrı'daki isyanı desteklemeye yöneltince ayaklanma etkinlik kazandı. İsmet Paşa hükümeti Haziran 1930'da askeri bir harekata karar verdi. Yaklaşık bir ay süren çatışmalarda İhsan Nuri kumandasındaki isyancılar belirli bir başarı elde ettiler. Bunun üzerine Türk orduları İran'a geçerek Ağrı'yı kuşattılar. Bu arada İran'la yapılan bir antlaşma ve Van elindeki bir bölüm toprağı vererek Küçük Ağrı bölgesi Türkiye'ye katıldı. Böylece isyancıların kuşatılması ve İran'la bağlantılarının kesilmesi sağlandı. Askeri harekat sonbahara kadar devam etti. İsyancı kuvvetler yenilgiye uğratıldı. Eylül sonunda İhsan Nuri İran'a kaçtı. Diğer lider İbrahim Heskitello ise ailesindeki tüm kadın ve çocukları öldürdükten sonra Ağrı Dağı'nın mağaralarına çekildi. Kürt ayaklanmalarının çekirdeği Dersim'dir. Bugünkü Tuncelili ve çevresi. Bölgenin dağlık, geçilmesi güç geçitlerle adeta bir doğal kaleyi andıran yapısı, askeri bir harekatın yapılması açısından büyük zorluklar yaratmaktaydı. Nitekim 1. Meşrutiyet'ten sonra bu bölgeye yönelik 10'u aşkın harekat düzenlenmişse de belirli bir başarı elde edilememiştir. Cumhuriyet hükümetleri de böyle bir sindirme ve temizlik operasyonuna girişmeden yöreyi toplumsal yapısı açısından incelemeye almış, bu arada yasal ve diğer çalışmaları yapmaya başlamıştır. Tunceli İslahat Programı. 1931 yılı sonuna doğru İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Jandarma Genel Komutanı Kazım Orbay, başta Dersim olmak üzere bölgeyi teftişe çıktılar. Gezi sonunda şu düşünce ağır bastı. Dersim'in kurtarılması için devlet tam tedbir almalıdır. Aşiret sistemi ve aşiret ananesi yıkılmalıdır. Bu sistemin tehlikesi aşiretlerin silahlı olmasındandır. Dersim silahlarını teslim etmelidir. Devlet teşkilatı kuvvetle, adalet ve kültürle Dersim'de kurulmalıdır. Bunun için idari teşkilatı yeniden tanzim edilmelidir. Bu geziden sonra bir çalışma da yapılması kararlaştırıldı. Bu rapor 1936'da jandarma kumandanlığınca 3. Şube 1. Kısım sayı 55.058 ile yayınlanmıştır. Yayın çok gizli olup ancak kayıt altında 100 tane basılmıştır. Dersimin İslahından Amacın Ne Olduğu kitabın 235. sayfasında şöyle açıklanmaktadır. Dersim'de hükümet nüfuzuna normal vilayetler derecesinde tesir etmek ve mıntıka halkını ticaret, ziraat ve sanat yoluna sevk etmek ve hükümet tekaliflerini, yükümlülüklerini ifaya kabiliyetli hale getirmektir. Bölgeye yönelik yasal düzenlemeler iki noktada toplanmaktadır. Birinci yasal düzenleme İskan yasasıdır. Bu yasa önerisinin gerekçesinde şu nokta öne çıkarılmaktadır. Dahili İskan sefahati cümlesinden olarak ana dili Türkçe olmayan, nüfus terakümlerinin yığılmasının, menine ve mevcutlarının dağıtılması şekillerine ve bu suretle Hars vahdedinin kültür birliği korunmasına ait tedbirlerin ittihaz ve tatbiki için hükümete kanuni selahiyet alınması düşünülmüştür. Bu meyanda ecnebilerin köylerde tesisi ikamet edememesini ve şehir ve kasaba hudutları dahilinde ecnebi nüfusu adedinin umumi nüfus yekûnünün %10'unu tecavüz eyleyememesini mutazammın hükümler tedvini ile milli bünyemizin korunması derpiş edilmiştir. Mecliste 14 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen yasa resmi gazetede 2510 sayı ile yayınlandı. Bu yasaya göre Türkiye 4 mıntıkaya ayrılmaktaydı. 1. Türk kültürüne mensup nüfusun yoğun olduğu bölgeler. 2. Türk kültürü içinde asimile edilebilecek yerler. 3. Türk kültürüne mensup muhacirlerin serbestçe yerleşebileceği yerler. 4. Sıhhi, maddi, harsi, kültürel, siyasi, askeri, inzibati sebeplerle boşaltılması şart, açıkça iskan ve ikametin yasak olduğu yerler. Bu son bölge Dersim ve yöresiydi. Yasanın 10. maddesinde de aşiretlerin hükmü şahsiyetleri kaldırılmakta, tüm gayrimenkullerin devlete geçeceği hükme bağlanmaktadır. 11. maddede ise ana dili Türkçe olmayanlara ilişkin şu düzenlemeler yer almaktadır. Ana dili Türkçe olmayanlardan toplu olmak üzere yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar etmesi yasaktır. Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsi, askeri, içtimai ve inzibati sebeplerle icra vekilleri kararı ile dahiliye vekili lüzumlu görülen tedbirleri almaya mecburdur. Toptan olmamak şartıyla başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan iskat etmek de bu tedbirler içindedir. Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen ecnebilerin, Türk olmayanların tutarı, belediye sınırı içindeki bütün nüfus yekûnünün %10'unu geçemez ve ayrı mahalle kuramazlar. Bu yazı bir yandan aşiret ileri gelenlerinin bölgeden çıkarılmasını sağladığı gibi diğer yandan asimilasyona da olanak vermekteydi. Alınan ikinci önlem de Tunceli yasasıydı. Dersim'in Tunceli adına vilayet teşkilatına alınmasına yönelik bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Aralık 1935 günlü oturumunda görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, genel kurula şu açıklamayı yaptı. 1876 senesinden beri bugüne kadar muhtelif tarihlerde muhtelif kuvvetlerle 11 harekat-ı askeriye yapılmıştır. Fakat bu askeri harekatı askeriye muayyen bir gayeyi istihdaf ettiği için asker geri alınmış, asıl harekatı askeriyeyi icap ettiren hastalık ne tahlil ne de tedavi edilmiştir, yalnız hafifletilmiştir. Cumhuriyet devrinin şiarı memleketin esaslı ihtiyaçlarını esasından tedavi etmek ve asıl hastalığı tedavi eylemek olduğu için burada da medeni usullerle bir tedbir düşündü ve bu program ile memleketin her yerinde olduğu gibi buralarının da cumhuriyetin feyizlerinden istifade etmesi temin edilecektir. Şimdi müzakere edilecek kanun bu kanundur. Orada anormal bir şey yoktur. Efkar-ı umumiyeye arz etmek isterim ki memleketimizde anormal bir vaziyet yoktur. Bu kanun Tunceli'yi bir çeşit olağanüstü hal vilayeti haline getirmekteydi. Birinci maddede Tunceli iline kor komutan rütbesinde bir kişinin vali ve kumandan olarak atanacağı, Bu valinin 4. umumi müfettişliğinde umumi müfettişi olacağı yer almaktadır. Bu kor komutanın geniş yetkilerle donatılmasının yanı sıra 32. maddede verilecek idam hükümlerinin de vali ve kumandan tarafından tecile lüzum görülmediği takdirde hemen infazı karara bağlanıyordu. Bu yasanın kabulünden sonra 4. Umumi Müfettişliğe ve Tunceli Valiliğine General Abdullah Alpdoğan atandı. Müfettişlik karargahı ise Elazığ'da kuruldu. Öncelikle Dersim'in çevresiyle bağlantısının kurulması için hızlı bir şekilde yol ve köprü yapımına girişildi. Pertek ve Süngüç köprüleri yapıldı. Elazığ, Pertek, Hozat, Pülümür yolu bitirildi. İlin muhtelif mıntıkalarına da karakollar inşa edilmeye başlandı. Dersim'de hükümet bu tedbirleri alırken aşiretler arasında da bir birlik kurulamamıştı. Nuri Dersim'in açıkladığına göre Seyit Rıza kısmi bir birlik ya da ittifak sağlamıştı. Seyit Rıza'nın liderliğinde Yukarı Abbasan, Ferhadan, Karabalyan, Bahtiyar, Yusufen, Deman ve Haydaran aşiretleri kuvvetli bir ittifak kurmuşlardı. Ovacık, Kaçan, Mazgirt, Pülümür yörelerindeki aşiretler yansız kalmışlar, Hozat aşiretleri ise hükümete biat etmeye karar vermişlerdi. 1937 yılı baharında Dersim yöresi hükümet güçleri tarafından kuşatılmış ve muhtemel bir harekatın ön hazırlıkları bitirilmiştir. Mart'ta başlayan çarpışmalar hem karadan hem de havadan saldırılarla gelişmiştir. Bu arada Seyit Rıza'nın oğlu Bira İbrahim Kırgan aşiretinin Dest köyünde pusuya düşürülüp öldürülünce Seyit Rıza daha geniş bir saldırıya geçti. Çarpışmalar sonbahara kadar şiddetlenerek devam etti. Dersim'de yakılmadık yıkılmadık köy ve oba kalmadı. Erzincan ve Elazığ'daki üslerden havalanan uçaklar Dersim toprağına bomba ve zehirli gaz yağdırdılar. Bu hava harekatına Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen de katılmıştır. Seyit Rıza, İngiltere Dışişleri Bakanı'na 30 Temmuz 1939'da bir mektup göndererek şunları belirtmiştir. 3 aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Direnişimiz karşısında Türk uçakları kasabaları bombalıyor, yakıyor. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkıyla dolup taşıyor. Aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor. 3 milyon Kürt benim sesimden ekselanslarına sesleniyor ve hükümetinizin yüksek manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istirham ediyor. Seyit Rıza mektubu Dersim generali olarak imzalamıştır. Bu mektuba ilişkin yanıt dikkate alınmadığı şeklinde Türk hükümetine duyurulmuştur. Sonbaharda Seyit Rıza'nın Kozan aşiretine ait Uzun Meşe yöresinde olduğu öğrenilince karadan ve havadan büyük bir saldırıya geçen hükümet kuvvetleri Kozluca Muhaberesi diye bilinen çarpışmalar sonunda Seyit Rıza ve yanındakiler esir alınmıştır. Kürt kaynakları Seyit Rıza'nın bir çeşit kandırmaca sonunda yakalandığını öne sürmektedirler. Seyit Rıza ve arkadaşları yargılandılar. Kendisi, küçük oğlu Hüseyin ve bazı aşiret reisleriyle birlikte 11 kişi idama mahkum oldular. 18 Kasım 1937'de Elazığ'ın Buğday Meydanı'nda sabaha karşı asıldılar. Cesetleri gün boyu Elazığ sokaklarında dolaştırıldı, sonra yakıldı. Dersim harekatına 1935 yılında da devam edildi ve bölge asilerden temizlendi. Sadece Demenan aşireti 1942 yılına kadar çekildikleri dağlık bölgede direnişlerini sürdürdüler. 1. Dersim Harekatı 1937 sonunda Başbakan İsmet İnönü 18 Eylül 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde durumu şöyle açıkladı. Bugün Tunceli'nde Cumhuriyet'in bayındırlık ve islahat programına karşı çıkan az nüfuslu 6 aşirettir. Bu 6 aşirette kışkırtıcı ve elebaşı ne kadar adam varsa reisleriyle beraber her türlü davranıştan yoksun duruma getirilmişlerdir. 6 aşiretten birinin reisi yok edilmiş, ötekilerin hepsi yakalanmış, adalete teslim edilmiştir. İsyan ve islahat konularında Dersim'in bütün anıları bir takım aşılmaz, geçilmez yuvaların ve dayanak noktalarının hikayelerinden ibarettir. Orada Kürt Deresi, Kalan Deresi, Dajik Baba Dağı ve bunlar gibi adlar vardır. Sadece bu adların söylenmesi, eskiden seferlerin bunlardan birinin çevresinde kör düğüm olup kaldığını ve özellikle baş kaldıranların bunlardan birine sığınarak bu aşılmaz sığınakla isteklerini elde etmeyi başardıklarını anlatırdı. Kanun götüren ordu ve jandarmanın ayak basmadığı yer, inmediği dere ve çıkmadığı tepe kalmamıştır. Direnmeyi ortadan kaldırdıktan sonra halkın özgürlüğü ve kolay geçime kavuşması için izlenen programı sürdürüyoruz. Başkaldıran aşiret reislerinin hepsi yakalanarak genel mahkemelere verilmiştir. Haklarında Cumhuriyet kanunlarının hükümleri uygulanacaktır. İsyanın bastırılmasından sonra Başbakan İsmet İnönü, 1 Kasım 1937'de Atatürk'ün isteği üzerine başbakanlıktan istifa etti ve yerine Celal Bayar atandı. Yeni kabine, Doktor Refik Saydam dışında eski bakanların tamamından oluşmuştu. Bu kabine değişikliğinden sonra Atatürk, yanında Başvekil Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya olmak üzere Doğu gezisine çıktı. Dersim ayaklanmasının liderlerinin asıldığı 15 Kasım günü Diyarbakır'a vardı. İlim ve kentin Diyarı Bekir olan adını Diyarbakır olarak değiştirdi. 17 Kasım'da Elazığ'a geldi. Buranın da El Aziz olan eski adını Elazığ olarak değiştirdi. Atatürk'ün hastalığı nedeniyle Celal Bayar tarafından okunan 1 Kasım 1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem nutkunda Dersim olaylarına şöyle değinilmiştir. Bölgede bu gibi olaylar bir daha tekrarlanmamak üzere tarihe aktarılmıştır. 6. 1930'lu yıllarda sol. Türkiye Komünist Partisi 30'lu yıllarda illegalitesini sürdürdü. Zaman zaman özellikle 1935 ve 1936 legalleşme çabalarına karşın bunda başarılı olamadı. Bu arada yayın faaliyetleri devam etti. Bunlar arasında Haydar Rifat, Sadri Ertem, Hüseyin Avni Şanda, Esaf Adil Müstecaploğlu, Sabiha Zekeriya, Kerim Sadı, Nazım Hikmet ve diğerlerinin çeviri, telif yayınlarını görmekteyiz. 1936'da İspanya İç Savaşı'nda faşistlerin işledikleri insanlık suçları Türkiye'de de yankı bulmuştur. Burhan Asaf Belge, Ulus Gazetesi'nin 11 Kasım 1936 tarihli sayısında Madrid önünde başlıklı yazısında şunları söylemektedir. Madrid sokaklarındaki barikatların başında ölen öz be öz halk çocuklarının destanlara geçecek kahramanlıkları karşısında bizlerin başka türlü hislerle dolu olmamıza bizzat tarihimiz mani olsa gerektir. Franco'dan yana tavır koyan gazete ise Cumhuriyet'tir. 1938'de büyük bir komünist tevkifatı yapıldı. Bu tevkiflerde baş hedef Nazım Hikmet'ti. TKP'nin orduya sızma girişimleri iddiası üzerine 1. Mahkeme Harp Okulu'nda kuruldu. Mahkeme Nazım Hikmet 15 yıla, Ömer Deniz 7 yıla, Abdülkadir Meriçboyu Şair A. Kadir 10 yıla, Orhan Alkaya 5 aya ve Necati Çelik'in 8 aya mahkumiyetine karar verdi. Donanmaya komünist sızmasına yönelik davalar ise 4 ayrı yerde görüldü. Bu mahkemelerde verilen cezalar şöyledir. Yavuz Zırhlısı grubu, Nazım Hikmet 28 yıl, Harp Okulu davası ile birlikte, Hamdi Alevtaş 18 yıl, Hamdi Alev 18 yıl, Nuri Tahir Tipi 18 yıl, Doktor Hikmet Kıvılcımlı 15 yıl, Kemal Tahir 15 yıl, Mehmet Ali Kantan 15 yıl, Haydar Korcan 15 yıl, Seyfi Tekdilek 13 yıl, Kerim Korcan 12 yıl, Avni Durugün 5 yıl, Emine Alev 5 yıl, Adil Kuat 4 yıl, Fethi İlgezen 3 yıl, Burhan Cengen 3 yıl, Mustafa Özbarlas 1 yıl.